Ayrım 41, Şeytanın Müridi, Glenn Mead, sayfa 499, 130. kısım. Stone kapı zilini yeniden çaldı. Norton yanındaydı ve buzlu camın ardında birinin silüeti belirdi. Cooper kapıyı açtı, üzerinde eşofmanlar vardı. Stone o çok nadir gülümsemelerinden biriyle gülümsedi. "Hey Coop, rahatsız ettiğimiz için özür dilerim. Ama buraya yakın bir yerdeydik, uğrayıp bir şey konuşalım," dedik. "Ne hakkında konuşacaksınız?" dedi kaşlarını çatarak Cooper. "Bak oğlum hasta, daha sonra olur mu?" "Zannederim olmaz. Çok acil bir sorunumuz var," yanıtını verdi Stone herhangi bir açıklama yapmadan ve Cooper'a gözlerini dikti. "Bizi içeri buyur edecek misin Coop?" Cooper sıkıntılı sıkıntılı içini çekti. "Dedim size oğlum hasta diye. Bütün gece onunla uğraştım." Norton lafa girdi. "Sen bizi dinlemiyorsun Coop. Vance bir şey acil diyorsa o şey acildir. Konu Moran'la ilgili." "Ne olmuş ona?" Stone Cooper'ın tepkisini ölçtü. "Eğer bir mahzuru yoksa bu meseleyi içeride konuşmak isterim." Cooper isteksizce salona geçti ve kanepeye oturmalarını işaret etti. "Peki Kate'e ne olmuş?" "Onu yakınlarda gördün mü?" diye sordu Stone. "Paris'te gördüm ama bunu siz de biliyorsunuz zannediyordum." Cooper suratını buruşturdu. "Bakın bana bir açıklama yapacak mısınız?" "Senin çocuk nasıl?" diye sordu Norton. "Size söyledim işte, Neil hasta. Doktor yaklaşık bir saat önce çıktı." "Sence çocuk iyileşecek mi?" diye sordu Norton. "Doktor iyileşeceğini söylüyor ama özen gösterilmesi gerekiyor. Ben ve kız kardeşim çocuğun başında nöbetleşe kalıyoruz. Peki bundan size ne arkadaşlar? Bu işle ilgili bir sorun mu yoksa başka bir şey mi?" Stone suratını ekşitti. "Tamam, bir sorunumuz var Coop. Birinci sınıf hem de," dedi. Olup bitenleri özetledikten sonra da tepkisini görmek için Cooper'ın yüzüne baktı. "Lou Raines öldü mü?" Cooper şoke olmuş gibiydi. Stone pencereye doğru yürüdü, perdeyi çekti ve dışarıya baktı. "Öldü işte. Büyük bir olasılıkla da öldüren senin arkadaşın Moran. Şu anda elimizdeki tek şüpheli şahıs o." "Bu çok saçma bir şey. Ben Kate'in Lou'yu öldürebileceğini hiç sanmıyorum. Asla." "Neden?" "O kadın katil değil. Haydi Stone, saçmalama." Norton bakışlarını kaldırdı. "Katil değil mi? Peki onunla Flies cinayetleri arasında bulduğumuz bağlantılara ne diyeceksin?" "Cooper, belki elinizde bir şeyler olabilir ama böyle bir şeye inanabilmek çok zor. Ben yerinizde olsam sonuçları beklemeden böyle konuşmazdım. Ama Kate Moran'ın Lou'yu öldürmesine gelince bu biraz haddini aşan bir suçlama gibi geliyor bana arkadaşlar. Korkunç bir durum bu." Stone odanın içinde dolaşmaya başladı. Tembel tembel kitap raflarına, Cooper'ın CD koleksiyonuna bakıyordu. "Sen de bu meslekte benim kadar uzun süre kalırsan olaylara farklı gözle bakmayı öğrenirsin. Cinayeti bu kadın işledi Coop. Bu konuda hiç şüphem yok ve bu kadını yakalayıp içeri atacağım." Stone Cooper'ın bir resmini çekti. Resimde Cooper oğlu ile bir BMW'nin yanında poz vermişti. "Sen hala BMW mi kullanıyorsun?" Cooper kaşlarını çattı. "Tabii, neden?" "Güzel araba. Sende Land Cruiser var mı?" "Yok." Cooper şaşırmamış görünmeye çalıştı. "Hey, siz lafı nereye getirmeye çalışıyorsunuz? Eğer bir şey diyecekseniz söyleyin." Stone kafasını iki yana salladı, resmi yerine koydu. "Sadece merak ettim. İşin içinde başka işler var Coop. İşte bu yüzden mümkün olduğunca geniş yardım almamız gerekiyor bu soruşturmada. 24 saat çalışıyoruz ve senin de tekrardan işbaşı yapmanı istiyoruz. Şimdi soruşturmanın başında ben varım ve senin kızağa çekilme durumunu kaldırıyorum. Belki senin için çok zor bir durum ama Moran tutuklanana kadar hepimizin bir şeyler yapması gerekiyor. Kız kardeşin oğlunun yanında kalabilir mi?" Cooper omuz silkti. "Belki sonra, işten çıktığında gelebilir, yani 11'de. Stone kapıya doğru yürüdü. "O zaman seni saat 11.30'da ofiste bekliyorum. Yardımların için şimdiden sağ ol Coop." Stone yanında Norton'la patika yolda yürürken dönüp arkasına baktı. Cooper kapıyı arkalarından kapar kapamaz buzlu camın ardında kaybolmuştu. Stone dudaklarını düşünceli bir ifadeyle büzdü. "Gaz, sen de benim aldığım elektriği aldın mı?" "Açlıktan başka bir şey hissetmiyorum. Öğlen yemeğini kaçırmıştım. Peki sen ne elektrik aldın?" "Ben Cooper'da bir rahatsızlık hissettim. Lou'nun öldüğünü duyunca şoke oldu tamam ama bana sorarsan o kadar da fazla şoke olmadı. Arkadaş biraz rol yaptı ve iyi de yaptı rolünü, onu bu konuda tebrik ederim. Arabaya bindiler ve Norton omzunu silkti. Ben böyle bir şey gördüğümü söyleyemem. Peki sen nasıl bir tepki bekliyordun? Halının üzerinde gözyaşları içinde yuvarlanmasını mı? İçgüdülerim Cooper'ın bir şey sakladığını söylüyor. Bu konuda kıçımın üstüne iddiaya girerim. Öyle mi düşünüyorsun? Öyle düşünüyorum. Ben bu adamı tanıyorum Gus. Ayrıca onun bana güvenmediğini de hissettim. Norton Stone'un bandajlı kafasına baktı. Sence kafandaki o bantlar sana bütün bu hayali şeyleri gördürüyor olmasın Vance? Çok komik. Bekleyeceğiz ve benim haklı olduğumu göreceğiz. Evi 7-24 izleyelim. Ama bunu tamamen gizli yap. En iyi adamları kullan. Cooper profesyonel biri ve izlenmenin kokusunu 1 kilometre öteden alır. Yani adamlar da çok dikkatli olsunlar. Bir şey daha. Norton motoru çalıştı. Evet. Bak bakalım Cooper'ın ailesinde ve çevresinde mavi Land Cruiser olan biri var mı? 131. Kısım. Holde bazı mırıltılardan sonra ön kapının kapandığını duydum. Josh koşa koşa yukarıya çıktı. Yüzünde endişe dolu bir ifade vardı. Benimle Neil'i asma katta gördü. Siz iyisiniz değil mi? Kate benim karnımı ovdu dedi Neil. Sonra babasının kollarına atıldı. Josh oğlunu bir hamlede havaya kaldırdı. Sonra yanağından öptü. Gördün mü bak bazı erkekler şanslı oluyorlar işte. Sen iyi misin Kate? Galiba Neil beni birazcık endişelendirdi. Olanları anlattım. Josh oğlunun midesine baktı. Doğru mu? Hala acıyor mu? Belki birazcık ama Kate bana bir sürpriz sözü verdi. Josh gülümsedi. Bak gördün mü? 4 ayak üstüne düştün. Hem karnın ovuldu hem de hediye kaptın. Sence karnın iyileşecek mi asker? Zannedersem şimdi biraz daha iyi. Çok iyi. Seni ıslak bezle serinletmemi ister misin? Epey bir faydası olur bence. Josh Neil'i tekrar öptü ve bana göz kırptı. Ben bu küçük adamı yatırır yatırmaz geleceğim. Neil'i yatak odasına taşıttı. Ben de odama döndüm. Çok gergindim ve Josh'un yanımdan ayrılmasını istemiyordum. Ama perdenin arkasından dışarıyı gözetlemek, Stone ile Norton gittiler mi diye bakmak geldi aklıma. Bir arabanın motoru çalışana kadar bekledim. Sonra perdenin aralığından dışarıya baktım ve arabanın uzaklaştığını gördüm. Yatağın üzerine oturdum ve Josh merdivenlerden yukarıya çıkarken yüzünde gördüğüm endişeli bakışları hatırladım. Bir sorun olduğunu düşündüm. 10 dakika sonra Josh elinde bir leğen soğuk su ve ıslak havluyla geldi. Bunları köşedeki masaya koydu. Nasıl oldu diye sordum. Birazcık gergin ama şimdi uyur. Josh yatağın ucuna oturdu. Tanrım az kalsın her şey ortaya çıkacaktı. Peki neler konuştunuz? Büyük bir merakla anlatmasını bekliyordum. Josh'un yüzü gerginleşti. Stone aynı fare avına çıkmış bir terrier köpeği gibi tek derdi bir an önce seni bulmak. Zannederim senin için yaptıklarım öğrenirse benim de FBI ile işim biter. Ondan sonra işsiz güçsüz dolaşırız artık. Josh çok özür dilerim. Ya ben pişmanım falan demedim ki sadece görüşümü söyledim. Ama seni bu işin içine ben soktum. Hayır sen sokmadan. Son nokta burasıydı ve ben de kendi kararımı verdim. Cesurca gülümsedi. Eğer elektrikli iskemleye oturursam elimden tutar mısın? Söz ayrıca saç modelini de değiştirebilirim. Josh gibi ben de durumu biraz hafife almaya çalışsam da gerginlikten elimden gülümsemekten başka bir şey gelmedi. Elini elimin üzerine koydu. Biliyorum pek komik değil ama arada sırada insanın kendini gülmeye zorlaması gerekiyor. Peki Stone sana ne anlattı? Hemen hemen aynı şeyleri. Aradaki tek fark onun olaylara senin baş suçlu olduğun gözüyle bakması. Senin kelleni tepside istediğinden hiç şüphe yok. Ve elindeki bütün ajanları bu operasyonda çalıştırmayı düşünüyor. Bu adamın sana komplo kurduğunu söylemek çok zor. Ama ben bu adama öyle tam anlamıyla güvenmiyorum. Sadece hislerimden bahsediyorum. Öfke ve çaresizlik arasında sıkışmıştım. Ağlamak üzereydim. Josh bunu hissetti herhalde çünkü elimi sıktı. Senin suçlu olmadığını biliyorum. Bu konuda hiç şüphen olmasın. Ama kafamı kurcalayan birkaç şey var. Nedir? Sezgilerim bana Stone'un sana yardım ettiğimi anladığını söylüyor. Peki bundan emin misin? Yok, o kadar da değil. Hiç mavi Land Cruiser kullandın mı diye sordu. Kalbimi saran korku biraz daha büyüdü. Sen ne dedin? Hayır dedim. Ama onun bakışlarından çıkardığım kadarıyla aşağıdaki bu kısa konuşmanın ardından evi gözetlemeye aldırabilir. Benim evime gelmesini de beni iş başına çağırmak olarak açıklayabilir. Bence çok ironik bir durum var ortada, değil mi? Ben sana saklanmanda yardımcı olurken bir yandan da senin saklandığın yeri bulmaya çalışıyorum. Yataktan kalktım. Ben burada kalmıyorum Josh. Gamal'ın mezarını açtıktan sonra senin yakandan düşüyorum. Ne bulursak bulalım. Öyle bir şey yapmana gerek yok dedi güven dolu bir sesle. Evet, gidiyorum. Seni ve Neil'i daha fazla tehlikeye atmak istemiyorum. Peki nereye gideceksin? Bir yer bulurum yanıtını verdim. Josh havluyu ve leğeni aldı. Bunu sonra konuşuruz. Gidip Carla'nın eski kıyafetlerinden getireyim. Sana olur onlar. Sonra Marcy'ye saat 8 gibi gelmesini söylerim. Mezarlıkta işimizi yapmaya gideriz. Sonra ben de saat 11'de ofise giderim. Odadan çıktı. O çıkarken endişelendiğimi hissettim. Nereye gidiyorsun? Josh, garaja gidiyorum dedi. Eğer Gamal'ın mezarını kazacaksak küreye ihtiyacımız olacak. 132. kısım. Yenilginin o bok gibi hissi hayatta en nefret ettiğim şeydir. Kaybetmekten nefret ederim. Ama Kate Moore'un bana yaptıklarının hesabını mutlaka verecek. Burada mı iniyorsunuz bayım? Mürit bakışlarını onu düşüncelerinden ayıran servis aracını şoförü de çevirdi. Teşekkürler. Sürücü ileriyi işaret etti. Taksi durağı tam şurada. Şuradan da Washington'a otobüsler kalkıyor. Tabii oraya gitmek isterseniz bayım. Çok naziksiniz. Arada sırada biraz nezaket işe yarıyordu. İnsanların senden şüphelenmelerini önlüyordu. Rica ederim. Şoför parmak ucuyla kafasındaki beyzbol şapkasını siperliğine dokunup Mürit'i selamladı. Mürit alışveriş merkezinin servis otobüsünden aşağıya indi. Biraz ileride de şehir içi otobüsleri kalkıyordu. Çok az bir mesafe kalmıştı. Eğer o facia olmasaydı ve federaller ortaya çıkmasaydı Moore'unu yakalayacaktı. Ama federaller bir çuval inciri berbat etmişlerdi. Moore'unu alışveriş merkezinin çıkış kapısına kadar kovalamış ve kadının dışarıya fırladığını görmüştü. Tam kadının peşine düşmek üzereyken federal yaşlı bir kadının sürdüğü eski bir mavi Cadillac'tan inmişti. Ben de bu herifi öldüresiye copladım zannetmiştim. Ardından federalin silahını çıkarıp Moore'una ateş ettiğini gördü ama kadın kaçmayı sürdürdü. Alışveriş merkezinin önündeki alanda koştu ve mavi bir Land Cruiser'a binip oradan kaçtı. Peki o Land Cruiser'ı kullanan kimdi? Ayrıca Moore'un kaçışına neden yardım etmişti? Bu da onu şaşırtmıştı. İşte o zaman alışveriş merkezinden hemen uzaklaşmaya karar vermişti. Çünkü orasının kısa süre sonra federallerle ve polislerle dolup taşacağını biliyordu. Eski hesapları göreceğim diye planlarını tehlikeye atmak istemiyordu. Alışveriş merkezinin kapılarından birinden çıkmış, servis otobüsünü görmüş ve otobüse atlamıştı. Şimdi otobüs bir taksi durağının karşı tarafında duruyordu. Otobüsten indi. Şimdi son kez taarruza geçmeden önce hazırlıklarını tamamlayabilmesi için güvenilir bir yere ihtiyacı vardı. Bu yerin neresi olduğunu da artık çok iyi biliyordu. Peki ama Moran ne olacaktı? Moran nerede saklanacaktı? Kadının onun alışkanlıklarını bildiği kadar o da kadının alışkanlıklarını biliyordu. Kalkıp yazlık eve gitmeyeceğini biliyordu. Çünkü federaller ve polisler peşindeyken kalkıp evine gidemezdi. Fazla da bir seçeneği kalmıyordu. Mürit bu seçeneklerden birine Moore'un erkek kardeşi Frank olduğunu düşündü. Ama federaller şimdi onun da evini ablukaya almışlardı muhtemelen. Tabii bu arada Frank de Moore'una güvenli bir yer bulma konusunda yardım edebilirdi. Yine de neresi olursa olsun Kate Moore'un saklandığı yeri o kadar kolay bulamayacağını düşündü. Cebindeki Glock tabancanın, şırınganın ve yedek şişelerin şişkinliğini hissetti. Eğlence yine başlayacaktı. Beklemekte olan taksilere doğru yürüdü. Sıranın başındaki taksinin sürücüsü bir Pakistanlıydı. Altın dişli, yakışıklı bir adamdı. Mürit arabaya bindi, şoför nereye gitmek istiyorsunuz diye sordu. Washington'a doğru sür. Yolda karar vereceğim. 133. kısım. Washington DC. Park Adalet Meydanı'ndaki FBI yönetim bürosundan yürüme mesafesindeydi. Frank Moore'un bankta oturmuştu. Elleri koyu renkli kabanının ceplerindeydi ve parmaklarını nefesiyle ısıtıyordu. Bir sağına bir soluna baktı ve $5 güneş gözlüklerini düzeltti. Güneş gözlüğünü ihtiyacı olduğu için takmıyordu. Kara bulutların gerisinden bir türlü çıkamayan güneşe baktığında fırtınanın yaklaştığını fark etmişti zaten. Diaz'ın caddenin sağ tarafından ona doğru kaykay yaparak geldiğini gördü. Diaz siyah spido ve kalın siyah bir süveter giymişti. Bale dansçısını andıran atletik vücudu kaldırımda yürüyenler arasında hemen göze çarpıyordu. Moore'un yanında durdu ve sırıttı. ''Hey Frank, ne haber arkadaş?'' ''İdare ediyoruz Armando, elimden geldiğince şeytana uymamaya çalışıyorum.'' Diaz'ın gözünde ince bir Ray-Ban gözlük vardı. Banka çöktü ve selamlama mahiyetinde Moore'un avucuna bir şaplak indirdi. ''Yani ateş suyundan uzak mı durmaya çalışıyorsun?'' ''Deniyorum. Seni uzaktan gördüm. Böyle kaykay yapmaya devam edersen günün birinde arabanın birinin altında kalırsın, biliyorsun değil mi?'' Diaz sırıttı. ''Sence öyle mi?'' ''Tabii ki. Telefonda seninle konuşamadım. Özel konuşmamızın daha iyi olacağını düşündüm.'' Moore'un elini yine nefesiyle ısıttı, önemli değil. ''Sen Kate'i aradığını söylemiştin,'' dedi Diaz. Moore'un başını salladı. ''Telefonuma bir iki mesaj bıraktı, ben de ona ulaşmaya çalışıyorum ama telefonunu açmıyor. Belki onun nerede olduğunu biliyorsundur diye düşündüm ve senden bir iyilik yapmanı istiyorum Armando. Seninle uzun zaman çalıştık ve bir sürü soruşturmayı beraber götürdük. Seninle eski arkadaşız da. Şimdi geçmişin hatırı için senden şu kopyacı katil vakasını bana biraz anlatmanı rica ediyorum.'' Diaz kaşlarını çattı. ''Niçin sen artık oyuna dahil değilsin ki?'' ''Diyelim ki profesyonel bir ilgi duyuyorum. Kate'den haberin var mı, onu bir türlü bulamıyorum.'' Diaz'ın yüzü gerildi. ''FBI'nin yarısı da onu arıyor zaten.'' Frank kaşları çattı. ''Ne demek istiyorsun?'' ''Kate'i arıyorlar.'' ''Anlayamadım,'' dedi Moore'un. Diaz siperliğini çıkardı, bakışları ciddiydi. ''Biliyorsun ben Kate'i severim Frank, bu işi en iyi yapanlardan biridir o. Ama duyduğum kadarıyla senin kız kardeşin birinci sınıf bir boka batmış.'' ''Moore'un neden bahsediyorsun sen oğlum?'' dedi. Diaz içini çekti ve siperliğini tekrar kafasına geçirdi. ''Sana anlatmadı mı? O zaman sana bir özet geçeyim.'' 134. Kısım. Gretchen Woods, Virginia. Duş yapıp Josh'un eski karısının giysilerini giydim. Siyah bir Levis ve lacivert balıkçı yaka bir yün kazaktı bunlar. Carla ile ben aynı ölçülerdeydik. Tam saçımı bağlamıştım ki Josh kapıyı çaldı, kafasını kapıdan içeri uzattı ve bana yarım yamalak gülümsedi. ''Fikrini sorabilir miyim?'' dedim. ''Bu kıyafetlerin üzerinde Carla'da durduğundan çok daha güzel durduğunu söyleyebilir miyim?'' ''İltifatın için teşekkürler ama bence yalan söylüyorsun.'' Josh'un gülümseyişi odaya girerken bütün yüzünü kaplamıştı. ''Doğru söylüyorum. Mezarlık ziyareti için koyu renkler, yaslı görünmemiz gerektiğini düşündüm.'' ''Sen hep böyle uyanık mısındır?'' ''Olmaya çalışıyorum.'' Üzerine siyah balıkçı yaka bir kazak, koyu renkli kot pantolon ve eski bir çizme giydiğini fark ettim. Koyu renk giysiler içinde gayet yakışıklı görünüyordu. Çünkü bu renk onun vücut hatlarını ortaya çıkarıyordu. ''Keyiflerimiz nasıl?'' diye sordu Josh. ''Biraz gerginim. Galiba Gamal'ın ölüsünü mezardan çıkarmak üzere olmak herkesin sinirlerini alt üst eder.'' ''Ölüsü orada mı değil mi, bahse girelim ister misin?'' diye sordum. Josh bir kaşını kaldırdı. ''Ben genelde kumar oynamaktan hoşlanan biri değilim. Ama Stone'un etrafa gözcü diktiğine dair her şeyime iddiaya girerim.'' Perdeye yürüdü, perdeyi hafifçe aralayarak dışarıya bakmak istedi ama bakmadı. Ona zarar verme korkusuyla yine suçluluk hissediverdi. ''Josh, senin bana yardım ederek daha fazla risk almanı istemiyorum.'' ''Ben de öyle.'' Gülümsedi, gülümserken ne kadar kararlı olduğunu da göstermişti. ''Ama söyledim sana, biz anlaşmamızı yaptık, o yüzden kendini yorma.'' Onun da tartışmanın yararı olmayacağı sonucuna varmıştım. ''Neil nasıl?'' ''Şimdi gidip bakacağım. Sen de benimle gelebilirsin eğer istersen.'' Yatak odasına girdik. Neil orada yatmış uyuyordu. Pijaması üzerindeydi. Para şeklinde yeşil bir yastığa sarılmıştı. Saçları terlemiş ve yana yatmıştı. Bir bacağı örtünün dışına çıkmıştı. Josh oğlunun bacağını alıp örtünün altına soktu. Yanağından öptü. bu küçük adam doğmadan evvel millet bir çocuğa hayat vermelisin falan derdi. Yani bir çocuk dünyaya getirmem gerektiğini söylerdi herkes. Ama olayın aslında tam tersi olduğu hiç aklıma gelmezdi. Çünkü esas onlar sana hayat veriyorlar. Bilmem ne demek istediğimi anladın mı? Onun sesindeki heyecanı duyunca yeniden güçlü bir suçluluk dalgası sardı beni. Senden böyle bir şey yapmanı isteyemem Josh. Hayatındaki önemli şeyleri tehlikeye atmanı isteyemem. Neil'in güvenliği, mesleğin. Sen bu tartışmayı hala sürdürmek mi istiyorsun? Hayır, ben sürdürmek istemiyorum ama lütfen dinle beni. Josh işini çekti. Kate, sonuçta hep aynı kapıya çıkıyoruz. Ben senin masum olduğuna, Fleiss'lara da, David ile kızına da zarar vermediğine inanıyorum. Stone ne derse desin ben söylediklerime inanıyorum. Bunu kanıtlayabilmen için de sana yardım etmek istiyorum. O kadar duygulanmıştım ki uzanıp onu yanağından öptüm. Hey, sağ ol. Ama bu iş bir kere sona erdi mi ve tabii öteki taraftan tek parça haline dönersek bu sana bir öpücükten çok daha pahalıya patlayacak. Ne gibi? Birlikte hafta sonu bir yerlere gideceğiz. Hani ciddi ciddi yatak odası oyunları oynamaya. Tabii bu sadece bir başlangıç olacak. Sen hep böyle sıkı pazarlıkçı mısın? Göz kırptı sadece önemsediklerimle. Anlaştık diye söz verdim. Josh kapıya doğru yürüdü. Bence sen şu giyinme işini bitir sonra aşağıya ineriz. Marcy buraya her an gelebilir ve bu evden tek parça halinde çıkmak istiyorsak kaçış planlarımızı da yapalım. 41. ayrımın sonu. Sayfa 512.